Ayrım 27. Türkiye'de 5 sene. Liman von Sanders. Sayfa 311. Suriye ve Filistin'deki demir yolları için odun tedariki daima büyük güçlüklere uğramaktaydı. Çünkü son seneler içinde yalnız 1 dereceye kadar demir yolu hatlarının yakınında bulunan ormanların ağaçları kullanılmaktaydı. Ancak artık buralardan odun tedarik edilemiyordu. Uzun mesafelerdeki yerlerden odun nakli için gereken vasıtalar da yetersizdi. Ordular grubu odun tedariki için depo alaylarından çok sayıda asker tahsis etti. Fakat 8 gün içinde bu askerlerin büyük kısmı birçok yerde isyan halinde olan ahalinin yardımıyla firar ettiler. Nihayet lokomotifleri biraz ısıtmak için Filistin'deki zeytinliklerin bazı kısımlarını kesmek ve hatta üzüm kütüklerini de kullanmak mecburiyeti doğmuştu. Odun ateşinin ise bu işte kömür ateşini yerine tutamayacağını herkes bilir. Bu kadar uygunsuz bir safhaya giren nakliyat işinin Filistin cephesine olan etkisi Ağustos ayında çok çeşitli şekillerde kendini gösterdi. Bu ay içinde 12 Ağustos'tan itibaren 16 Temmuz tarihli Türk Genel Karargahı tarafından vaat olunan 47. ve 37. Kafkas tümenlerine mensup ilk takviye birlikleri öyle yavaş bir şekilde ulaşmaya başladı ki çoğunlukla bir haftada ancak bir tabur nakli olunabiliyordu. Topçu cephanesinin nakli öyle bir sayıya indi ki hiçbir zaman nizami sayıda cephane elde bulundurulamadı ve her topçu mermisinin cephede kontrol edilmesi mecburiyeti doğuyordu. Yiyecek sıkıntısı o kadar büyük oldu ki çoğunlukla birliklerin ertesi günkü yiyecek maddesi ihtiyaçları kilerlerinde bulunmuyordu. Gıda ve yiyecek maddelerinin yetersizliği sonucu Türk askerinin geride meydana gelen firarları Ağustos ayında daha da fazlalaştı. Bunun bir dereceye kadar önünü almak için 8. Ordu yalnız ileri hatlardaki birlikleri yeterince doyuracak kadar yiyecek verilmesini, geriye doğru yiyecek dağıtımının azaltılması usulünü benimsemişti. Fakat böyle bir şeyin çok üzücü bir tedbir olduğunu asker olan herkes tasdik eder. Binbaşı Ludlow 10 Ağustos'ta Alman Genel Karargahı'nı hiç olmazsa 146. Alman Piyade Alayı'nın şimdilik yerinde yani benim emrimde bırakılmasına razı etmeyi başardığını Berlin'den bildirdi. Ludlow bu müjdesine ilave olarak Prusya Harbiye Nezareti'nin Alman birliklerinin geriye alınmasına tamamen karşı olduğunu ve hatta Sefir Kont Bernstorff'un bu birlikleri 3-4 Alman taburuyla daha takviye etmesinin önemli talep edildiğini fakat başarılı olamadığını bildiriyordu. 4 Ağustos'ta sahil mıntıkasında küçük ölçekte bir İngiliz taarruzu meydana gelmişse de önemli bir kayıp verilmeden püskürtülmüştü. 12 Ağustos'ta akşam saat 10'dan itibaren İngilizler çok şiddetli ve sürekli bir topçu hazırlığını takiben Kudüs-Nablus yolunun iki tarafından Türk mevzilerine taarruz ettiler. Çok şiddetli ve kanlı bir muharebe sabah saat 4'e kadar devam etti. Yolun doğusunda düşman taarruzu o taraftaki mevzilerimizin önünde durdurulabildi. Yolun batısında ise düşman Türk mevzilerinin bir kısmına girdi fakat yapılan bir karşı hücum ve süngü muharebesiyle tekrar mevzilerden dışarı atıldı. Düşman taarruzu yolun doğusundan 3 ve batısından 7 İngiliz ve Hint taburu ile yapılmıştı. Muharebeler Turmus Aya hizasında gerçekleşti. Bütün mevzilerde hiçbir yer kaybedilmeden elimizde kaldı. Türk askerleri İngiliz ölüleriyle esirlerinin çizme ve potinlerinin tabanları altına taşlık ve dağlık arazide ses çıkarmadan hareket edebilmek için keçeden yapımı bir tabanın çivilenmiş olduğunu gıpta ve hasetle seyrediyorlardı. Kendilerinin ayakları ise çoğunlukla yırtık paçavralarla sarılmış, en iyi durumda olanları hem çarıkları bağ ipleriyle bağlamış bir haldeydiler. Subayların da çoğunlukla başka bir ayakkabısı yoktu. Ağustos'ta sık görülen malaria hastalığı sebebiyle sahil bölgesindeki mevzilerini dağların batı kenarında bulunan 7. tümenin mevzileriyle değiştiren 19. tümenin piyadeleri genellikle ayakkabıları pençesiz ve ayakları parçalanmış halde geri geliyorlardı. Çünkü sahil bölgesinde kumluk arazide yeterli gelip az çok koruyabilen ayakkabılarıyla dağlardaki taşlık arazide yürüyemiyorlardı. Bütün bu anlatılanlar maalesef doğrudur. THN 19-20 Ağustos gecesi İngilizler sol kanatlarıyla sahilde tepeciklerin bulunduğu bölgeye geniş bir topçu hazırlığını takiben Bereket-i Atife üzerine daha şiddetli bir hücum yaptılar. Bu hücum orada mevzide bulunan 7. tümen tarafından cesur komutanı Nasuhi Bey'in idaresi altında olarak birkaç defa tekrarlanan kanlı süngü muharebeleriyle püskürtüldü. Nasuhi Bey, Dünya Harbi'nin başında esir düşerek Rusya'ya gönderilmiş, daha sonra maceralı bir şekilde Rusya'dan kaçarak Çin üzerinden Türkiye'ye geri dönmeyi başarmıştı. Arap casuslarıyla her şeyden haberdar olan İngilizler bu bölgede 19. tümenin 7. tümen ile değiştirildiğini öğrenmişler ve bu taarruzda açık sahil arazisindeki bu yeni birliklerin direncini denemek istemişlerdi. Toros tünellerinin son büyük tünelinin tamamlanması için Eylül'ün son 10 günü içinde demir yolunun o kısmının her türlü geliş gidişe kapatılacağı bana bildirilince 17 Ağustos tarihinde aşağıdaki telgrafı Enver Paşa'ya çektirdim ve aynı zamanda bir kopyasını da Alman Genel Karargahı'na gönderilmesi ricasıyla Alman sefirine gönderdim. 17 Ağustos 1918 İstanbul'da Enver Paşa'ya. Zat-ı âlilerinizce de bilindiği üzere Toros Tüneli 21 Eylül'den itibaren 10 gün kapalı kalacaktır. İngilizler, ordular grubunun harekat ve menzil bölgelerinde olup biten her şey hakkında maalesef casusları vasıtasıyla tamamen haberdar olduklarından, ordular grubunun yegane ulaşım ve bağlantı yolu olan tünelin kapalı kalacağını daha şimdiden haber aldıklarını ve bundan dolayı bu durumdan istifade etmek isteyeceklerini kesin olarak kabul etmek gerekir. Daha önce de diğer bir münasebetle arz ettiğim üzere, bu ay içinde sahil mıntıkasında büyük bir taarruza uğramamız muhtemel olduğu gibi, tünelin kapatılmasına müteakip daha başka büyük taarruzların meydana geleceği ihtimal de yüksektir. Bu son ihtimale karşı daha şimdiden Torosların güneyine ikmal konusundaki her şeye ait mühim miktarda malzemenin depo edilmesine bütün kuvvetlerle çalışılmayacak olursa gerek cephane ve gerek askeri birlik yönünden eksikliklerin ikmali ve harp malzemesindeki noksanların tamamlanmasında sıkıntıya düşülecektir. Bu noktaların özellikle dikkate alınacağı ve ordular grubunun çok lüzumlu talepleri yerine getireceği yerde Yüce Karargahınız doğrudan doğruya bunun aksini yapmıştır. Talep ettiğimiz üzere şimdi 9 Toros treni hareket ettirileceği yerde bütün itirazlarımıza rağmen bu sayı 4'e düşürüldü. Burada kahramanca savaşan 3 ordunun menfaati namına ordular grubunun en gerekli ihtiyaçlarının karşılanması hakkında gerekli emirleri vermenizi zat-ı âlilerinizden rica ederim. Halen Halep'ten yapılan nakliyatın odun yokluğu yüzünden durmuş olması, tarafımızdan alınacak tedbirlerle derhal giderilecek geçici bir kesintidir. Fakat bu kesintinin 5 hafta sonra hayati bir önem taşıyacak olan ikmallerin aksamasına sebep olmasının hiçbir şekilde uygun olmayacağı şüphesizdir. Liman von Sanders. 19 Ağustos'ta bana General Ludendorff'tan 3 Ağustos tarihli özel bir mektup geldi. Bu mektupta general, kendisine gelen birçok çelişkili haberler dolayısıyla Suriye ve Filistin'deki askeri, siyasi ve ekonomik durum hakkında benim görüş ve düşüncelerimi almak istiyordu. 22 Ağustos tarihli bir raporla bunları izah ettim. Bu raporda Doğu Kafkasya Harekatı'nın Filistin cephesine olan zararlarını üstüne basarak açıkladım ve memleketin ümitsiz olan siyasi ve ekonomik durumunu bildirdim. Benim cephemle ilgili askeri endişelerimi bu rapora eklediğim ayrı bir mektupla açıkladım. İşi safsaklamanın ancak belirli bir süre için mümkün olacağını ve burada savaşın artık yarım tedbirlerle uzun süre devam ettirilemeyeceğini bu raporda bildirdim. Bizim sahil bölgesinde daha büyük bir taarruzu beklemememizin gereği çok açıktı. Fakat şimdiye kadarki tecrübelerimize göre her ne kadar cephenin bazı yerleri geriye atılacak olsa da yine bu taarruza karşı koyabileceğimizi ümit ediyordum. Buna karşılık şayet Şeria'da ve Şeria doğusunda mağlup olursak durum ordular grubu için çok daha vahim olacaktı. Çünkü o zaman ordular grubunun tamamen doğuya doğru kademe halde tesis edilmiş olan hareket üssü olan Dera Şam boyunca uzayan demir yolu bağlantı hattına geri çekilmesi imkansız olacaktı. Şeria'nın doğusundaki Asi Arapların daima artmakta olan kuvvetleri bizim bu bağlantı noktamıza çok yakın bulunuyordu. Ağustos ayının son yarısında 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa vasıtasıyla Şerif Faysal'ın şayet Türk hükümeti tarafından bir Arap devleti kurulması için kendisine teminat verildiği takdirde kuvvetleriyle birlikte 4. Ordu'nun Şeria cephesinin savunmasına yardım etmeye hazır olduğu teklifi iletildi. Şerif Faysal'ın verdiği bilgiye göre sahil bölgesinde büyük bir İngiliz taarruzu hazırlanmakta olduğundan 4. Ordu'nun birlikleri bu sayede Şeria ile deniz arasındaki cephenin takviyesi için kullanılabilecekmiş. Kurmay Başkanım Kazım Paşa vasıtasıyla Cemal Paşa'yı Şerif Faysal ile bu konuda görüşme yapmaya memur ettim. İstenilen teminatın verilmesini de aynı vasıtayla Enver Paşa'dan önem ve aceleyle rica ettim. Bu konuya dair Enver ve Cemal Paşalar tarafından ne bir haber ve ne de bir cevap aldım. Onun için Şerif Baysal'ın bu müracaat ve teklifinin ne kadar ciddi olduğunu tespiti tayin edemedim. Kurmay başkanımın anlattıklarından Türkler tarafından bu teklife güvenilemeyeceği ve bunun İngilizlerin asıl taarruzlarının sahil mıntıkasında veya hiç olmazsa Şeria ile deniz arasında gerçekleşeceği bir sırada bizim Şeria mevzilerimizin Arapların eline geçmesi için hazırlanmış bir hile olarak kabul edileceği gibi bir fikir çıkardım. Ordular grubunun gerisindeki bölgede bile İngiliz tesirinin ne derece bir ortam oluşturduğu hakkında bir örnek olması bakımından Şam'daki Alman Başkonsolosunun üst makama gönderdiği ve bana da ilettiği iki raporun özetini aşağıda veriyorum. Başkonsolos 19 Ağustos'ta şöyle bildiriyordu. Yaklaşık 2 aydan beri Akabe'den Havran yani Cebeli Diyoruz üzerinden düzenli bir kervan yolu kurulmuştur. Buradan şeker, kahve ve pamuk ürünleri ithal olunuyor ve kayısı pestili ihraç olunuyor. Ve buna ilave olarak Havran'dan büyük miktarda hububat çıkarılıyor. Kervanların buraya ulaşmasından haftalarca önce yola çıktıkları öğreniliyor ve açıktan açığa bunlardan bahsediliyor. Mallar kervan başılar tarafından altın karşılığında perakende olarak elden çıkarılıyor, belirli alıcılara gönderilmiyor. Kervan başılar burada önemli miktarda İstanbul'dan gelen İngiliz banknotları ve diğer düşman devletlerin kağıt paralarını da satın alıyorlar. Nokta nokta nokta vesaire Dr. Brode. Bundan sonra 22 Ağustos'taki rapor ise şöyledir. Daha önce zat-ı hallerinizi arz etmekle şeref duyduğum üzere aylardan beri Akabe ile Şam arasında günden güne gelişen ve hiç çekinmeden açıkça yapılan düzenli bir ticaret insan nakli vardır. Bu yolun ara istasyonu Havran'dır. Nokta nokta vesaire. Havran'da iyi silahlandırılmış yaklaşık 30 bin dürzi savaşçısı ve asgari olarak aynı sayıda da son yıllarda buraya sığınmış silahlı mülteci ve firariler vardır. Vali Tahsin Bey'in gelişinden beri buranın idari hayatında sokak hırsızlıklarının artmasıyla da kendini gösteren tam bir anarşi hüküm sürüyor. Yerli halkın düşmanı ile devam eden işbirliği ve haberleşmesini devlet memurları kollarını kavuşturmuş olarak seyrediyor. Çeşitli makamların bu yüzden bol para kazanmakta olduğu da söyleniyor. Nokta nokta vesaire. Suriye ahalisi bilindiği üzere itilaf devletleri yanlısı olarak düşmana yakın bulunmaya meyillidir. Eğer caydırıcı tedbirler alınmazsa halk bu konuda her fırsattan bol bol istifade edecektir. Buradan pek çok kişinin hiçbir engelle karşılaşmadan Kudüs'e gittiğini biliyorum. Bu çeşit seyahatleri kolaylaştırmak için adeta acenta gibi belirli tarifelerle çalışan teşkilatlar vardır. Kahire'ye seyahat için 50 lira altın para isteniyor. Akabe'ye kadar fiyat 8 liradır. İngiliz banknotlarına rağbet çok fazladır. İngilizlerin artmakta olan propagandaları ve Türk hükümetinin beceriksizlikleri sebebiyle kendilerini terazinin ibresi olarak gören dürzilerin bilinen ahlakına göre Havran'ı ve onun giriş yollarını etkili olarak Türk kontrolü altında bulundurmanın şimdilik mümkün olup olamayacağına dair görüş bildirmekten kaçınırım. Fakat İngilizlerin açıktan açığa sonbaharda büyük bir taarruz için yaptıkları hazırlıkların Akabe'de de büyük depolar kurdukları haber verildi o kadar büyük önem taşımaktadır ki zat-ı hallerinizi durumun ciddiyeti ve vahameti hakkında haberdar etmekten geri duramadım. Nokta nokta nokta vesaire. Dr. Brode. Eski zamanlardan beri çok verimli olarak bilinmiş olan ve yukarı Şeria'nın doğusunda bulunan Havran dağları, Dera, Şam demiryolu hattımızı yandan tehdit ediyordu. Havran'da sakin bütün dürzi halkın sayısının 80-90 bin kadar tahmin olunabileceğinden, Başkonsolos Dr. Brode tarafından verilmiş olan savaşçı sayısı biraz abartılı gibidir. Dürziler, İslam'ın rafızadan saydığı mezhep ve cemaate mensuptur. Onlar son peygamber olarak Hazreti Muhammed'i değil, kendi mezheplerinin kurucusu olan hakimi tanırlar. Savaşçı olarak tanınmış olan dürziler, her zaman bir ölçüde özerkliklerini koruyabilmişlerdir. Şüphesiz olan bir şey vardır ki, kendi arazisini savunmak için savaşan Türk ordusu, bir geri çekilme halinde kendine hiçbir yerde dost bulamayacak, aksine pek çok yerde düşmanla çevrili olacaktı. Uzun bir süreden beri hasta yatan 7. Ordu Komutanı Fevzi Paşa, 1 Ağustos'ta uzunca bir izin alarak cepheden ayrılmaya mecbur olmuştu. 7. Ordu'nun komutasını başlangıçta vekaleten 2. Ordu Komutanı Nihat Paşa, daha sonra o ay içinde asaleten Mustafa Kemal Paşa üstlendi. Çanakkale savaşlarından dolayı yakından tanıdığım bu liyakatli general, buraya ulaştığında ordusunun kuvvetinin azlığını ve birliklerin yorgun halini görünce aldandığını anladı. Çünkü Enver Paşa kendisine durumu gerçek dışı rakamlar vererek ve ordunun iyi bir halde olduğunu söyleyerek izah etmişti. 7. Ordu'nun Alman Kurmay Başkanı Binbaşı von Falkenhausen de iklimin darbesine uğramış ve aynı halde olan 4. Ordu Kurmay Başkanı von Papen ile birlikte hava değişimi için izinli olarak Almanya'ya gitmişti. 7. Ordu'nun Kurmay Başkanı von Falkenhausen hastalıktan ziyade Liman von Sanders'in komuta etme tarzıyla aynı fikirde olmadığından gitmeye mecbur olmuştur. Hastalık sadece görünüşte bir bahane oluşturmuştu. THN. Alman Asya Kolu komutanı olan ve aynı zamanda 8. Ordu'nun sol kanadında grup komutanlığında bulunan Albay von Frankenberg'in yerine Albay von Oppen her iki görevi Asya Kolu ve 8. Ordu'nun sol kanat komutanlığı üstlenmişti. Von Frankenberg Almanya'daki cepheye geri döndü. Von Frankenberg'in gitmesine bu subayın Alman onurunu ve haklarını gereği kadar şiddetle uygulamaktaki gayret ve düşüncesinin yeterli görülememesi sebep olmuştur. THN. Mustafa Kemal Paşa, 109. Piyade Alayı'nın 12 Ağustos'tan itibaren bölgeye ulaşan iki taburunu ki 37. Kafkas Tümeni'nden ilk gelen birliklerdi, derhal hiç ihtiyatı olmayan cephenin gerisine getirdi. Bahsedilen bu olayın komutanı ile kurmay heyetinin İstanbul'dan hareket etmeden önce Doğu Kafkasya ordusunda bir görev almış olmaları ve yerlerine henüz hiç kimsenin tayin edilmemiş olması Filistin cephesi için yapılan yardımın tarzını en iyi şekilde göstermektedir. Eylül'de bu alayın 3. taburu Afule'ye ulaştığı zaman tabur toplu halde firar etti. Birkaç günlük arama ve takip sonucunda askerlerin büyük kısmı Cenin Mesudiye yolunun doğusunda muhtelif köylerde bulundular ve tekrar toplandılar. Erler Türk askeri üniforması giymiş düşman casusları tarafından cepheye gelmeden önce firara teşvik edilmişlerdi. Afule istasyonunda bu casuslar Türk ordusunun durumunu ümitsiz olarak gösteren yazılı pusulalar dağıtmışlardı. İngilizler, Türk askerini etkilemek için olağanüstü mahir bir usulle akla gelebilen bütün vasıtaları kullanıyorlardı. Bu uğurda altınlarını hiçbir şekilde esirgemiyorlardı. Araplar onların uysal ve son derece uygun maşalarıydı. Açıktan açığa propaganda yapılıyordu. İngiliz uçakları, diğer birçok bildiriyle beraber İngilizlerin eline esir düşen Türk askerlerinin nasıl bir bolluk ve rahat içinde olduklarını gösteren, vagonlar dolduracak çoklukta gayet güzel resimli birçok evrakı Türk askerlerinin üzerine atıyorlardı. Bu çeşit propagandanın hiçbir zaman karnı doymayan ve her türlü dikkat ve özenden mahrum olan askerler üzerindeki tesiri azımsanamazdı. Alman Batı cephesinin durumunun kötüye gittiği hakkında sürekli olarak uçaklardan atılan beyannameler vasıtasıyla gerek Araplar ve gerek Türkler üzerinde abartılı haberler yayılmaktaydı. Cephenin bazı kısımlarındaki Türk askerlerinin morallerinin daha o zaman iyi durumda olmadığını, cephenin muhtelif yerlerindeki Alman subaylarının gönderdikleri raporlar gösteriyordu. Savaşta yararlı görülen, iyi bir gözlemci ve güvenilir bir şahit olarak kabul edilen iki subayın bu duruma dair ifade ve beyanlarını aşağıda veriyorum. Her iki rapor sahil mıntıkasından yazılmıştır ve Ağustos ayı sonu ile Eylül ayına aittir. Teğmen Haydan yazıyor. Türkler artık savaştan bıkmış ve nefret etmiş durumdadır. Bu Türk askerlerinin çok fazla görülen firarlarıyla açığa çıkıyor. Firariler yalnız tüfeklerini ve el bombalarını değil, Türk subaylarının bana söylediğine göre bazen makineli tüfekleri de beraber alıp götürüyorlar. 8. Ordu Komutanlığı geri araziyi kapatmak suretiyle çok kararlı tedbirlere başvurdu. Fakat buna rağmen takip için geriye silahlı piyade bindirilmiş kamyonları göndermeye mecbur oldu. Ve hatta Anebeta civarında firarilerle ciddi muharebeler yapıldı. Bayrama kadar savaş bitmezse askerlerin firar edecekleri veya düşman tarafına sığınacakları artık savaşmak istemedikleri sık sık bana da hissettiriliyor. Bu sene bayramın son günü Eylül'ün 18. günüydü. Teğmen Rix yazıyor. Türklerin beklenen büyük İngiliz taarruzuna karşı koymak istemediklerini Türk birliklerindeki temaslarım sonucunda herkes gibi ben de anladım. Bundan dolayı artezyen kuyuları kazma işi bittikten sonra ileride lazım olacak olan ve mümkün olduğu kadar çok malzemeyi Cenin'deki depoya gönderdim. Malarya ile dizanteri bu sıcak yaz mevsiminde çok sayıda kurban verdiriyordu. Bütün seyyar hastaneler ve nikahathaneler memleketin iç kesimlerine kadar fazlasıyla dolmuştu. Sıcaklığın çoğunlukla 55-56 dereceye kadar çıktığı Şeria Vadisi'nde Ağustos ayında birlikte hareket etmesi sabah saat 8'den öğleden sonra geç vakte kadar mümkün değildi. Yazlık elbisesi olmayan ve ancak bir tek kalın aba elbisesi olan, bunlara partal paçavra denmesi daha doğru olur. Türk askerlerinin 1/3'ünden fazlası uzun zamandan beri çamaşırları dolmadığından elbiseleri doğrudan doğruya vücutlarına giydiklerinde sıcaklığın şiddeti altında bu yüzden zahmet çekiyorlardı. İngilizlerin veya Hintlilerin yaptıkları pek çok başarısız taarruzdan sonra Türk cephesi önünde kalan ölülerin derhal elbiselerinin soyulması özel olarak yapılmış bir zulüm ve kötülük gibi kabul edilmemelidir. Böyle yapmak Türk askerleri için kendilerine elbise, çamaşır ve ayakkabı sağlamanın yegane ve doğal yoluydu. Ölülerin soyulmasına karşı getirilen her türlü yasak hiçbir işe yaramadı. Böyle anlarda Avrupalılık terbiyesi pek sökmüyor ve Türk askerlerinin ancak gevşek bir şekilde omuzlarına konulmuş olan medeniyet kisvesi süratle sıyrılıp atılıyordu. 3. Süvari Tümeni'nin iki alayını gördüğüm zaman yeni elbise aldıklarını bana söylemişlerdi. Onları sıcak Şeria Vadisi'nde 1. Prusya Muhafız Alayı'nın kalın aba elbiseleri içinde bulmuştum. Bunlar İstanbul'da selamlık törenlerine mahsus üniformalardı. Zavallı Nevazım Reis'i bunları göndererek süvari tümenine son çare olarak yardım edebilmişti. Nihai sonucun artık yaklaşmış olduğu bence tamamen şüphesiz olduğundan Ağustos sonunda aslında kendilerine ait olup savaş gereği olarak sağa sola dağıtılmış olan müfrezeleri asıl birliklerine tekrar geri verdirdim. Son zamanlarda sahil mıntıkasında bulunmakta olan 702 ve 703 numaralı Alman taburlarını da Azum'daki Alman Asya koluna gönderdim. Aynı şekilde sahilde muhalif civarında 7'ye alınmış olan 146. Alman alayının 2. taburu Salt'ta bulunan alayına katılmak üzere yürüyüşe koyuldu. 191. Türk Piyade Alayı'nın şimdiye kadar 4. Ordu'da istihdam edilmekte olan 2 taburu tekrar 8. Ordu'ya geri verildi. 24. Tümen, 7. Ordu'nun sol kanat tümeni 53. Tümen ile Şeria arasında olmak üzere batı sahilinde cepheye sokuldu. Bu şekilde 53. Tümenin şimdiye kadar ancak 1300 tüfekle tutulmakta olan 15 kilometrelik cephesi kısaltılabilmişti. 24. Tümen ve Şeria Vadisi'ndeki 3. Süvari Tümeni 4. Ordu emrine verildi. Bu şekilde düşmanın nehrin batı sahilinde bir taarruzu halinde bu birliklerin takviyesi bu orduya veriliyordu. 4. Ordu'ya büyük bir süratle kendi mıntıkasında Şeria üzerinde daha başka köprüler hazırlaması ve Erehi ile Salt'tan Eddamiye'deki Şeria geçidine gelen yolların bütün vasıtalar kullanılarak ıslah edilmesi emredildi. Şunu şimdiden belirtmek isterim ki 24. Tümen ile 3. Süvari Tümeni'nin 4. Ordu'ya bağlanmasının yerinde ve iyi bir tedbir olmadığı daha sonra gerçekleşen geri çekilme sırasında meydana çıkmıştır. 14 Temmuz Muharebesi'nde başarılı olunamayan bir hususu yukarıda bahsedilen tedbirin alınmasıyla da başarmak mümkün olamadı. Bu konuda tarafından yanlış bir karar alınmıştır. Düşman tarafına geçen muhbirler vasıtasıyla iki Yahudi taburuyla bazı Fransız ve İtalyan birliklerinin de Filistin cephesine geldikleri haber alınmıştır. 27. ayrımın sonu sayfa 323.